Amos 8. bölümde yaz meyveleri sepeti görümü vardır. Bu 4. görümdür ve bu kitabın 8. bölümünün tamamını kapsar. Bu görümün anlamını anlamak oldukça önemlidir çünkü bu daha sonra gelecek olan parçaların yorumunda bize yardımcı olur. Özellikle Rab İsa'nın söylediği şeylerden bazılarını açıklığa kavuşturmaktadır. Amos 8. bölüm 1. ayet şöyle der. Egemen Rab bana şunu gösterdi. Baktım bir sepet olgun meyve diyor. Bir sepet olgun meyve hakkında söylenecek çok şey var. Ben meyveyi çok severim. Benim için bütün meyveler de lezzetlidir. Her nerede olursam olayım orada yetişen meyvelere bayılırım. Yaz meyveleriyle dolu bir sepetten daha çekici az şey vardır ve yaz meyveleriyle dolu olan o sepetin de bizler için kutsal kitapta bir mesajı var. İlk olarak yaz meyveleriyle dolu bir sepet hazırı temsil etmektedir. Bize ağacın artık meyve vermediğini söyler. Geçen yaz elma ağacımın üzerinde çok güzel elmalar vardı ama şimdi gidip ağacın üzerinde meyve olup olmadığına bakmama gerek yok. Hasat zamanı geçti. Bir dahaki yıla kadar daha başka meyve vermeyecek, bunu biliyorum. Öyleyse yaz meyveleriyle dolu bir sepetin çok zevk veren ve çok lezzetli bir şey olduğu halde hasadın sonunu da bildirdiğini görüyoruz. Yaz meyveleriyle dolu bir sepet bize aynı zamanda hızla bozulmayı da bildirir. Bize çok sevdiğim bir dostum misafire gelecekti. Benim kaldığım kentin yakınında bir haftalık işi vardı ve ben de kendisine bu zaman içerisinde bizde kalırsın dedim. Misafir odasını hazırladık ve odaya bir sepette meyve koyduk. Geleceği gün bir aksilik olmuş ve bir hafta geç geleceğini bildirdi. Biz de misafir odasını kapattık ama oraya koyduğumuz meyveleri unuttuk. Geleceği gün odasının kapısını açtık ve içerideki kokunun hiç de iyi olmadığını gördük. Hatta o odanın kokusunu gidermek bir haftamızı aldı. Bir sepet yaz meyvesi bir mesaj taşır. Tanrı bize dramatik ve mecazi bir örnek vermektedir. Amos 8. bölüm 2. ayette bana ne görüyorsun Amos diye sordu. Bir sepet olgun meyve diye yanıtladım. Bunun üzerine Rab halkım İsrail'in sonu geldi dedi. Bir daha onları esirgemeyeceğim. 7. bölümde Tanrı'nın daha önceki yargılarında Amos'un İsrail'in kurtulması için dua etmiş ve bu Tanrı'nın fikrini değiştirmiş ve elini tutmuş olduğunu gördük. Ama şimdi yaz meyveleriyle dolu sepet hasadın geçtiğini bildirmektedir. Zaman dolmuştur. Kuzeydeki İsrail krallığı yolun sonuna gelmiştir. Yargı artık gelecektir ve hasat da bunu simgeler. Hasat bir yargı zamanından söz ettiği ve bir çağın sonunu gösterdiği için eğer kişi hasat dendiğine ne demek istendiğini anlamıyorsa Rabbimizin söylediği şeylerden bazıları yanlış anlaşılır. Örneğin Matta 9. bölüm 37 ve 38. ayetlerde o zaman İsa öğrencilerine ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Rabbimiz yasa çağının son bulmakta olduğu bir çağın sonunda konuşmaktaydı. Mesih çarmıha gerilecekti. İsrail'e gidecek hasatçılara ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Çarmıhtaki ölümünden sonra durum değişti. Bu lütuf çağı için ikinci benzetmesini verdi. İkinci tohum ekmeye gitti. Çağımızın mesajı dünyanın her yanına gidin ve müjdeyi bütün yaratılışa duyurundur. Dünyaya gidin ve tohumu ekin. Bu Tanrı sözünü ekme zamanıdır. Sizin ve benim işimiz sadece tohumu ekmektir. İnsanları değiştirmek Rabbin işidir. Bizler Tanrı'nın ruhunun Tanrı sözünü alıp bir Tanrı çocuğu yaratacağına inanıyoruz. Bizler sadece tohumu ekenleriz. Hasat toplayıcıları değiliz. Hasat yargı ile ilgilidir ve bir çağında sonuna işaret eder. Günümüzde bizim işimiz dışarı çıkıp tohumu ekmektir. Bu mesajı insanlara aktarabilmeyi istiyorum. Bütün inanları Tanrı'nın bizi yapmamız için çağırmış olduğu şeyi yapmaya motive edebilmeyi isterim. Bizim işimiz Tanrı'nın sözünün tohumunu ekmektir. Amos 8. bölüm 3. ayet. O gün saraydaki türküler yaz çığlıklarına dönecek. Egemen Rab her yer atılmış cesetlerle dolacak. Sessizlik hüküm sürecek diyor. Tanrı'yı övmek için kullanılan yer yaz çığlıklarının atıldığı bir yere dönüşecektir. Sevinme yeri bir ağlayış yerine dönecektir. Öldürülen bedenler her tarafa atılmış olacaklar. Bu korkunç bir peygamberliği oluşturmaktadır. Amos 8. bölüm 4. ayette dinleyin bunu ey yoksulu çiğneyenler, ülkedeki mazlumları yok edenler der. Tanrı yine fakirlerin sömürülmesinden söz eder. Daha önce bu konuda konuştuğum halde Tanrı'nın bu dünyadaki fakirler hakkında neler hissettiğini anlamanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Ünlü yorumcu Dr. Vernon McGee kendi yaşamına ilişkin şunları anlatıyor. Ben fakirliğin ne demek olduğunu biliyorum. Babam işçiydi. İşçi tulumunu giyip cumartesi günleri haftalığını almaya gittiğini hatırlarım. Bakkalın borcunu, doktorun borcunu ve kirayı verdikten sonra her zaman kız kardeşimle bana 5 dolar verirdim. Hiç unutmam, bir cumartesi gecesi sadece 5 doları kalmıştı. Bana dükkana gidip bir torba şeker almamı söyledim. En ucuzundan seçtim ve torba doldu. Eve dönünce babam şekerleri kız kardeşimle aramda bölüştürdü. Ben 14 yaşındayken babam öldü ve annemle kız kardeşime bakmakta bana düştü, diyor Dr. Vernon McGee. 14 yaşındayken çalışabilmek için özel bir izin çıkartmam gerekiyordu. Rabbe iman ettikten ve hizmete çağrıldığımı hissettikten sonra bazı insanlar benimle ilgilenmeye başladılar ve okulu bitirmeme yardım ettiler. Fakirlere yardım programını desteklediğime emin olabilirsiniz ama ceplerinde para olanların ceplerini parayla dolduran türdeki sosyal yardımdan söz etmiyorum, diyor. Fakirlerin gerçekten iki ayakları üzerine durmasına yardım edecek ve çalışabilmelerini sağlayacak bir program görmek istedim. Amos'un zamanında Tanrı onları ülkedeki fakirleri yiyip bitirmekle suçlar. Yani fakirler öylesine fakirleşmişlerdi ki o durumdan kurtulmalarının hiçbir yolu kalmamıştı. Tanrı'dan uzak bir ulusta en büyük sıkıntıyı her zaman fakirler çeker. Bunu başarılı bir şekilde yalanlayabileceğinizi de sanmıyorum. Amos 8. bölüm 5. ayette diyorsunuz ki, yeni ay töreni geçse de tahılımızı satsak, şabat günü geçse de buğdayımızı satışa çıkarsak, ölçeği küçültüp fiyatı yükseltsek, hileli tartı kullanıp, diyor. O zamanlarda halkın arasında, özellikle de Yeruşalim'de tapınakta olsaydınız, Rabbin neden söz ettiğini anlardınız. Onları Tanrı'nın belirlemiş olduğu törenleri yerine getirmekte görürdünüz. Ama Tanrı onların yüreklerinde ne olduğunu biliyordu. Yeni ay, şabat, iş yapılmayan kutsal günlerdi. Tanrı, zenginler Tanrı'yı övmek için tapınağa gittiklerinde bile öylesine açgözlü ve hırslılar ki ertesi günkü işleri ve müşterilerini kandırarak nasıl daha çok para kazanabileceklerini düşünüyorlar der. Günahlarını sadece hafta içinde yapmakla kalmamış, tapınağa bile bu günahları taşımışlardı. Bu sözler o zamanki İsrail'i ve günümüzdeki çağdaş insanı anlatır. Amos 8. bölüm 6. ayette, yoksulları gümüş, mazlumları bir çift çarık karşılığında satın alsak, buğday yerine süprüntüsünü satsak, diyor. Yoksulları gümüş karşılığında satın alsak, fakirler kendilerini para karşılığı köle olarak satmak zorunda kalıyorlardı. Musa'nın sisteminde bu, o diyarda izin verilen bir uygulamaydı. İhtiyaç içinde olan insanları bir çift çarık karşılığı satın alabilirdiniz. Köleler o denli ucuzdu. Ve fakirlere buğdayın süprüntüsünü satarlardı. Bunun anlamı, fakirlerin payına dürüst bir tüccarın attığı artıkların düşmesiydi. Ben bazı yerlerde fakirlere yardım etmek için eski giysiler vermenin doğru yanı olmadığını düşündüm. Onlara hiçbir şeyin artığını vermenin doğru olmadığını düşünmüşümdür. Hizmete başlarken bir sütçü genelde 1 litre sütün arttığını ve oradaki kilisede vaaz verdiğim için onu bana vereceğini söyledi. Süte ihtiyacım olduğu halde kabul etmedim. Artıklarını vererek Rabbe büyük bir hizmette bulunduğunu düşünmesinin kendisi için iyi olmadığını düşündüm. Geçen yaz yaşlı biri bir kardeşe vermek için bana bir paket verdi. Paketin içerisinde ne olduğunu bilmem gerekiyordu ve paketi açtım ve baktım ki içine eski bir kazak koymuş ve bunu bir kardeşe yolluyordu. Bu paketi geri verdim ve şunu söyledim. Eğer 20 lira vermek istersen bunu bu kardeşe götürürüm ama böylesine eski bir kazağı kardeşe götürüp veremem. Kimseye artık eski bir şey vermemek gerekir. Bu doğru değildir. Az olsun ama iyi olsun. Davut peygamberin ne söylediğini size şimdi hatırlatmak istiyorum. 2. Samuel 24. bölüm 24. ayet. Ne var ki kral olmaz dedi. Senden malını kesinlikle bir ücret karşılığında satın alacağım. Çünkü Tanrım Rabbe karşılığını ödemeden yakmalık sunular sunmam. Böylece Davut harman yerini ve öküzleri 50 şeker gümüş karşılığında satın aldı. Rab İsa'nın yeryüzündeyken oturup insanların tapınakta nasıl bağış verdiklerini seyretmesi bir rastlantı değildir. Bu onun işi miydi? Evet. Ve kendisine ne kadar verdiğimiz ve kendimize ne kadar sakladığımızla ilgileniyordu. Amos'u anladığımı söyleyebilirsiniz. Amos'u bu kadar çok sevmemin nedeni belki de benim gibi düşündüğüdür. O da fakir bir adamdı ve benim anlayabileceğim şeyleri söyledi. Amos İsrail'in bir sepet meyve olduğunu açıklıyor. İsrail'in iyiliği de bu kadar çabuk bozulabilen bir şeydi ve yaz meyvesi gibi bozulmuştu. Bunun bir kanıtı fakirlere davranış biçimiydi. Amos 8. bölüm 7. ayette Yakup soyunun gurur duyduğu Rab kendi başı üstüne ant içti. Onların yaptıklarının hiçbirini asla unutmayacağım. Yakup soyunun üstünlüğü Rab İsa Mesih'tir. Rab gelmekte olan Mesih'in üstüne ant içmiştir. Bundan daha büyük bir ant olamazdı. Neye ant içtiğinize dikkat edin. Onların yaptıklarının hiçbirini asla unutmayacağım, diyor. Bu kitapta daha önce görmüş olduğumuz gibi Tanrı İster inanlı olalım, ister olmayalım, hiçbirimizin yaptığını unutmaz. İnanlı olanlarımız bir gün, 2. Korintliler 5. bölüm 10. ayette yazdığı gibi, çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. Dediği gibi Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkacağız. Amos'un zamanında Tanrı gazap günü için günahları yığdı ve Rab bunların hepsini hatırladı. Amos 8. bölüm 8. ayette, bu yüzden yer sarsılmayacak mı? Üzerinde yaşayan herkes yas tutmayacak mı? Bütün yer Nil gibi yükselecek, kabarıp yine inecek. Mısır'ın ırmağı gibi diyor. Bazı yorumcular bunun bir depremden söz ettiğini düşünür. Bu mümkündür. Bunun mümkün olmadığını söylemeyi istemem. Ancak ben yeri titreten şeyin Tanrı'nın yargıyla üzerlerine sert bir şekilde gelecek olduğuna inanıyorum. Bugün bile Samiriye, Gilgal ve Beytel gibi tepelik yerlere gidip de ülkenin korkunç durumundan etkilenmemek mümkün değildir. Bir zamanlar yemyeşil olan ve bol bol ağaç yetişen bu verimli bölgeydi ama günümüzde toprak neredeyse burada çıplaktır. Bu buraya inen yargının kanıtıdır. Tanrı diyarı sert bir şekilde yargılamıştır. Bir sonraki bölümde gelecek için olan vaadin toprak için olan bir vaadi de içerdiğini göreceğiz zaten. Peygamberlikleri etüt ettiğimizde Tanrı ister yargı ister bereket vaadinde bulunmuş olsun halk kadar toprağın da işin içinde olduğunu hatırlamalıyız. Kutsal kitaptaki peygamberliklerin Yahudilerin günümüzde o diyara dönmüş olmasıyla yerine geldiği düşüncesini kabul etmememin nedenlerinden birisi budur. Ülke topraklarına fiziksel olarak döndükleri halde ruhsal olarak Rab'be dönmemişlerdir. Tanrı'nın bereketlerinin o diyarın üzerinde olmadığı da açıktır. Durum değişmedi. Burada epey çalışıldığı doğrudur. Bataklık olan alanların kurtarıldığı, sulamanın birçok yerde çöle ulaştığı ve hatta oralarda güllerin açtığı doğrudur ancak buralar o küçük diyarda çok az ve çok ender yerlerdir. Bu yüzden bu büyük peygamberliğin yerine geldiği söylenemez. İsrail'in diyara son dönüşü gerçekleşmemiştir. Sadece Amerika'nın New York kentinde İsrail adlı ülkenin tamamında bulunandan daha fazla Yahudi bulunduğunu hatırlatmak isterim size. Sırf bunun bile bize pek çok şey anlatıyor olması gerekir. Amos 8. bölüm 9. ayette o gün diyor egemen Rab, öğleyin güneşi batıracağım. Güpegündüz yeryüzünü karartacağım. Şimdi Amos Rabbin gününden söz eden teknik deyimler kullanmaktadır. O gün işte bunu ifade eder. Ve genelde büyük sıkıntı zamanından söz eder. Çünkü ilk önce büyük sıkıntı gelecektir. İsrail için gün geceden başlardı. Amos yakın gelecekte çok uzak bir geleceği birleştiren bir peygamberlikte bulunmaktadır burada. Rabbin günü henüz gelmemiştir. Güneş öğleyin batmamıştır ve yeryüzü de güpegündüz kararmamıştır. Amos bunu yazdığında bu hala çok uzak bir gelecekteydi. Şimdi İsrail için çok daha yakın bir geleceğe döner Amos. Amos 8. bölüm 10. ayet. Bayramlarınızı yasa, bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim. Her bele çul kuşandıracağım. Her başın saçını yoldurtacağım. O günü biricik oğlun ardından tutulan yasa çevirecek, sonunu acı getireceğim diyor. Bayramlarınızı yasa dönüştüreceğim. Tanrı İsrail ulusuna 7 bayram vermişti. İsrail'in erkeklerinin bu bayramların 3'ünde Tanrı'nın önüne çıkmalarını talep etmişti. Ve bunu yaparken sevinerek gelmeliydiler. Bunlar şükran, övgü ve Tanrı'yı yüceltme zamanları olmalıydı. Şimdi Tanrı bayramları kutladıkları ama kendisini övmedikleri için bayramlarının yasa dönüştürüleceğini söyler. Tanrı'nın tasarlamış olduğu şeyin tam tersi olacaktır. Bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim. Tanrı'nın yargısı üzerlerine geldiğinde artık ezgiler ve sevinç değil sadece ağıtlar olacaktır. Ben kesinlikle bir müzik eleştirmeni olmadığım halde çağdaş müzikteki akımları da izlerim. Özellikle batıdan kaynaklanan pek çok müzik çeşitlilerinde, örneğin hard rock müziğinde hiçbir sevinç izini bulamayız. Şarkılarda sizi bir yo-yo gibi aşağıya yukarıya sıçratan bir ritim vardır ama hiçbir düşünce gerektirmeyen neredeyse akılsızca hareketler oluşturur. Bu tür bir müzik bedeni uyarır ama gerçek bir sevinç vermediği kesindir. Bu dünyanın ürettiği türden bir müziktir. Ağıtsal ve trajiktir. Viyana'ya gittiğimde orada bir operaya gittim. Hayatımda duyduğum ilk operaydı ve hoşuma gittiğinde itiraf edeyim. Ancak konu bir trajediydi. Oğlan bir türlü kıza kavuşamıyordu. Trajik bir öyküydü ve şarkılar ağıt ve ağlayışlarla doluydu. Dünyanın ürettiği müzik bu türdendir. Aklıma Tanrı'nın bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim deyişini getirir. Daha önce de belirttiğim gibi bir müziğin içeriği, yapısı ve kuruluşu anlamlı ve kaliteli olmalıdır. O günü biricik oğlunun ardından tutulan yasa çevirecek, sonunu acı getireceğim diyor. Her belde çul olması ve her başın kel olması en derin yası belirten işaretlerdi. Bu hemen sonra başlarına gelen yargıdan harfi harfine gerçekleşen bir durumdu. Amos 8. bölüm 11. ayette işte günler geliyor. Ülkeye kıtlık göndereceğim diyor Egemen Rab. Ekmek ya da su kıtlığı değil, Rabbin sözlerine susamışlık göndereceğim. Bu çok sıra dışı bir kıtlıktır. Tanrı onlara kendi sözünü vermiş ve onlar da onu reddetmişlerdi. Onu küçümsemiş ve ona sırtlarını çevirmişlerdi. Tanrı şimdi onlara kendi sözünü duyma ayrıcalığına artık sahip olmayacakları bir günün gelmekte olduğunu söylemektedir. Tanrı'nın her kiliseye ya da ulusa kendilerine sözünü verdikten sonra onlar onu dinlemezlerse sözünü onlardan alacağını söyler. Sanırım bunun özellikle de Batı dünyasında ve Amerika'da gerçekleştiğini görebiliyoruz. Tanrı sözü reddedilmiştir. Bazı kiliseler liberalizme yani Tanrı sözüne uymayan öğretilere dönmüşlerdir ve Tanrı sözü artık bildirilmemektedir. Tanrı sözü için bir kıtlık gelmiştir. Eskiden çok iyi olan birçok topluluk Tanrı sözüne sırtını çevirmiştir. Bunun sonucu olarak birçok topluluk dağılmak ya da kapanmak zorunda kalmıştır. Diğerleri ise zar zor ayakta durabilmektedirler. Ayakta kalabilenler bile etkilerini ve insanları çekme güçlerini kaybetmişlerdir. Aslında günümüzde çok az Tanrı sözü bildirilmektedir. Özellikle Batı dünyasının birçok otel ve motel odasında kutsal kitap bulunduğu doğru. Hemen hemen herkesin bir kutsal kitabı var ama onu çalışan kim? Onu okuyan kim? Ona inanan kimler? Ben Tanrı sözü için kıtlığı görmeye başlayan bazı insanları gördüğüme de seviniyorum. Amos 8. bölüm 12. ayette Rabbin sözünü bulmak için insanlar denizden denize, kuzeyden doğuya dek dolaşacak. Oraya buraya koşacak ama bulamayacaklar der. İnsanlar üzüntüden çıldırmış bir şekilde denizden denize Tanrı'nın sözünü bulmak için dolaşacaklar ama bulamayacaklar. Tanrı seçtiği halkına olan büyük sevgisinden ötürü sözünü peygamber üstüne peygamberlerle bildirmiş ama onlar Tanrı sözünü reddetmiş, peygamberlere zulüm yapmış, hatta onları öldürmüşlerdi. Şimdi Tanrı'nın yargılarından biri sessizliği olacaktır. Aynı durumu dünyanın her yerinde görmek mümkündür. Kasabalarında ya da oturdukları yerde kutsal kitabın öğretilmediğini ve yıllardır da öğretilmemiş olduğunu söyleyen insanlardan mektuplar alıyorum. Kıtlık birçok ülkeye zaten dostum yerleşmiş durumdadır. Dünyada yapabileceğimiz en önemli şey Tanrı sözünü yaşamak ve onu hayatımızda, davranışlarımızda, düşüncelerimizde ilan etmektir. Hem de bunu başkalarının da duyabileceği ve anlayabileceği şekilde yapmamız gerekir. Amos 8. bölüm 13. ayette o gün güzel kızlar, yiğitler susuzluktan bayılacak der. Gençler bile toplumun en umut dolu ve canlı üyeleri olmasına rağmen Tanrı sözüne susuzluktan o günde bayılacaklar. Amos 8. bölüm 14. ayette Samiriye tanrıçası Aşima üzerine ant içenler. Ey Dan! Senin ilahının başı üzerine ve Beersheba ilahının başı üzerine diyenler düşecek ve bir daha kalkmayacaklar. Tanrılarının adıyla yemin etmek o dönemde adetti. 13. ayetteki sözcük Samiriye tanrıçası Aşima'ya ya da Samiriye rezaleti olarak çevrilebilir. Samiriye rezaleti Beytel'de de bulunan altından buzağıdan söz eder. İkinci altın buzağı Dan'daydı ve görmüş olduğunuz gibi Beersheba'da putperest bir tapınak bulunmaktaydı. Tanrı'nın bu putperestlikten ötürü onlara getireceği yargı bu bölümün son sözcüklerini oluşturmaktadır. Düşecek ve bir daha kalkmayacaklar. Bu kuzeydeki krallığın son bulunuşunun ve kesin olarak yıkılacağını belirtir. On oymak sürgüne gidecek ve bir daha hiçbir zaman kuzeydeki İsrail krallığı olarak sürgünden dönmeyeceklerdir. Ülkeye 12 oymağın birer parçası olarak geri dönebileceklerdir. Amos 9. bölüm İsrail'e vermekte olduğu yargı mesajının sonunu içermektedir Tanrı'nın. Amos bundan sonra uzak geleceğe bakar ve eski durumuna getirilmiş İsrail krallığının görkemli beklentisini verir. Bütün dünyaya yayılma görünümünü yine Amos 9. bölümde görürüz. Amos 9. bölüm 1. ayet şöyle der. Rabbi gördüm. Sunağın yanında duruyordu. Sütun başlıklarına vur, eşikler sarsılsın dedi. Başlıkları insanların başında parala. Sağ kalanları kılıçtan geçireceğim. Kaçan kurtulan olmayacak. Bu Asurluların gelişini tanımlamaktadır. Sunağan yani Yeruşalim'deki Süleyman'ın tapınağı değil de büyük bir olasılıkla Samiriye'deki Baal'ın tapınağının sunağı olduğunu düşünüyorum. Sütun başlıklarına vur, eşikler sarsılsın dedi. Başlıkları insanların başında parala. Kuşatma zamanında insanlar tapınaklara sığınırlardı ama tapınaklar öylesine ani bir şekilde yıkılırlardı ki sütunlar çöktüğünde insanların çoğu kaçamazdı. Kaçan kurtulan olmayacak diyor. Kentten canlı olarak kaçabilen sürgüne götürülecektir. Şimdi şu korkunç cümleye dikkat edin. Amos 9. bölüm 2. ayet. Ölüler diyarını delip girseler, elimi uzatıp onları çıkaracağım. Göklere çıksalar, onları oradan indireceğim. Kötüleri dehşete düşüren iki tane şey vardır. Günümüzde insanların beyinleri toplum tarafından öylesine yıkanmaktadır ki, birçok kişi bunları kafalarından silmeye çalışır ama, eğer düşünürseniz kötü kişinin yüreğine dehşet salan iki tane şey olduğunun farkına varırsınız. Birincisi, Tanrı'nın her yerde olması ve değişmezliğidir. Tanrı her yerdedir. Ölüm bile sizi ondan ayırmaz ve Tanrı asla değişmez. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Bu iki gerçek Tanrı çocuğuna teselli ama kötülere dehşet vermektedir. Tanrı'nın her yerde var olması Tanrı çocuğunu Tanrı'nın kendisini asla bırakmayacağı konusunda güven vermektedir. Rab İsa İbraniler 13. bölüm 5. ayette yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Bu gerçekten harika bir vaattir. Rab ayrıca bana geleni asla kovmam demiştir. Rab sizi kabul ettiğinde sizi sonsuzluğa dek kabul etmektedir. Kimse sizi onun elinden alamaz ve eğer onun elindeyseniz ona yakınsınızdır. Bunu anlamak oldukça önemlidir. Rab İsa kendisiyle olan ilişkimizi ayrıca asma ve çubuklara benzetir. Birbirine bir asmayla çubuğundan daha yakın ne olabilir ki? Tanrı'nın her zaman yanımızda var olması inanlı için bir tesellidir. Ancak iman etmeyen kişi için Tanrı'nın her yerde var olması dehşet dolu bir yargıyı işaret eder. Birçok insan her şeyden uzaklaşmak için intihar etmektedir. Bu gelişmiş çağımızda sık sık bunu görüyoruz. Her şeye son vermek ve her şeyden kurtulmak istiyorum diye bir not yazılır ve intihar edilir. Sorunlarından ve yeryüzünde kendisini rahatsız eden birçok şeyden kurtulmuştur. Büyük sorunları vardı ama Tanrı'dan kurtulmadı. Ölüm onu Tanrı'dan ayırmaz. Davut peygamber 139. mezmur 7 ve 8. ayetlerde "Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın." der. Dostum kim olursanız olun Tanrı sizin yanınızdadır. Ondan kurtulamazsınız. Bundan sonra Tanrı'nın değişmezliği gelir. Tanrı sabah gazetelerini okuyarak yeni bir şey öğrenmez. Cumhurbaşkanı ya da Büyük Millet Meclisi'ni ya da üniversite profesörleri ya da bilim adamları Tanrı'ya kendisi için yeni olan bir şey öğretmeyeceklerdir. Tanrı fikrini değiştirmez. Tanrı hiçbir zaman değişmez. İbraniler 13. bölüm 8. ayette İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır der. Bunu bilmek Tanrı çocuğu için harikadır. Celil Edenizi üzerinde yürüyen, insanlara karşı lütufkar ve merhametli olan kişi günümüzde inanlıyla yürüyen aynı kişidir. Bu da İsa Mesih'tir.